SBS Türkçe ilesiniz.
Çin'in Sincan eyaletinde Uygurlara yönelik uygulamaları dünyada her geçen gün daha fazla dikkat çeken ve tepki konusu olan bir konu. Avustralya Parlamentosu'nda geçen ay bir saatlik özel bir oturumda bu konu ele alındı ve milletvekilleri Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını konuşmalarıyla kınadı. Tek bir milletvekili bile Çin'i destekleyen bir ifade kullanmadı. Bunun hemen ardından Çin'in Canberra Büyükelçisi rezidansında bir basın toplantısı düzenlendi. Büyükelçinin kendisinin düzenlediği bir toplantıydı bu ve soruları yanıtladı büyükelçi. Basın toplantısında Sincan insanlarının mutluluk içinde yaşadığı, dans ettiği bir bölge olarak gösterildi. Avustralya basını olayı propaganda faaliyeti olarak değerlendirdi. Sydney'li Mehmet Celepçi, uzun yıllardır Uygurlularla birlikte çalışıyor ve hatta Dünya Uygur Kurultayı delegesi. Celepçi ile son gelişmeleri konuştuk. Mehmet Bey, kendinizi biraz tanıtır mısınız? Uygurlarla ilişkiniz ne zaman, nasıl başladı?
Ben Avustralya'ya 32 yıl kadar önce meslek kategorisinde göçmen olarak geldim. Şu anda da burada göçmenlik danışmanlığı ve tercümanlık işleri yapıyorum. Uygur dernekleriyle yaklaşık olarak 12 yıldan beri ilgileniyorum.
Ama siz Uygur doğumlu, Uygur değilsiniz değil mi? Türkiye Türküsünüz.
Yok, değilim. Türkiye, Gümüşhane doğumluyum, evet.
Avustralya'daki Uygur nüfus hakkında bilgi verir misiniz? Nerede yaşarlar, kaç kişiler, hangi yerlerde toplanmış durumdalar, nerelerde toplanmış durumdalar?
Bugün Avustralya'da yaklaşık olarak 3000 kadar Uygur yaşamaktadır. Bunların en büyük çoğunluğu Adelaide şehrinde yaşamaktadır, yaklaşık olarak 1300 kadarı. Ondan başka 600 kadarı Melbourne'da, 650 kadarı da Sydney şehrinde, diğerleri de Perth ve Brisbane gibi diğer şehirlerde ikamet etmektedirler. Uygurların yaklaşık olarak 4 tane derneği var, ana dernek olarak. Bunların esas faaliyet alanları Doğu Türkistan'da yaşanan zulme karşı çıkmak, toplantılar, seminerler ve hükümet makamları ile görüşmeler düzenlemek ve Uygurların geleneksel kültürünün tanıtımına katkı sağlamak gibi faaliyet alanları var. İş olarak da daha çok herkes gibi çeşitli işlerde çalışıyorlar elbette. Ama bunların başında inşaatçılık ve yemek işleri, yani geleneksel lokantacılık işleri geliyor diyebiliriz.
Peki bu Sincan konusu bütün dünyada artık daha da gündeme çok geliyor. Oralarda çalışma kamplarından söz ediliyor. Neler olduğu konusunda, Çin'in nasıl bir politika izlediği konusunda neler söyleyebilirsiniz? Bu politikalar Avustralyalı Uygurları nasıl etkiliyor?
Çin yaklaşık olarak 2014 yılından itibaren bir soykılım politikasını yürürlüğe koydu. O yıllarda 2014 yılında yaklaşık olarak 20 bin kadar Uygur Malezya ve Tayland'a kaçtı. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da Türkiye kabul etti. 2017 yılına geldiğimizde ise bütün bir millet topyekün hedefe koyuldu. Ve yüzlerce toplama kampları yapıldı ve bunların yanında da krematoryumlar inşa edildi. Yani ölenleri yakmak için tabii ki. İlk başlarda 1 milyon kadar insanların kamplara atıldığı tahmin ediliyor. Ve suç olarak da insanların bu kamplara atılmasında yurt dışına seyahat etmiş olmak, yurt dışında eğitim almış olmak ya da yurt dışında çalışmış olmak. Yurt dışına seyahat edilen ülkelerde sorumlu ülke olarak görülen 26 ülke var. Bunların en başında da Türkiye geliyor. Bunun dışında sakal bırakmak, dini kitaplar bulundurmak, namazlık ya da her türlü ibadet suç sayıldı. Ayrıca Uygur dilinde tarih ve edebiyat kitaplarına sahip olmak ya da kişinin milli benliğinin güçlü olması gibi konular bir suç sayıldı ve insanlar bu suçlamalarla içeri atıldı. Ayrıca yurt dışında bulunan Uygurların Çin'e dönüşü mecbur edildi. Mesela bunlardan bir tanesi Mısır'da eğitim gördüğü için yurt dışına daha sonra Çin'e dönüş yaptı ve 7,5 yıl hapse atıldı. Yani sudan sebeplerle insanlar suçlu ilan edildi. Bu suç meselesinde de şunu belirteyim, 75 türlü suç belirlenmiş. Bu suçlardan birini seçip beğeneceksiniz, yani öyle bir durum. Daha sonra bu 1 milyon kişi elbette arttı. 1 milyon kişi kamuoyunda sürekli olarak 1 milyon diye belirtiliyor. Ama bu 5 milyona kadar çıktı ve bu sistemden bugüne kadar 5 milyon kadar insanın geçtiği tahmin ediliyor. En önemlisi hedef kitle olarak en başta bir toplumun motor kesimi sayılan aydın kesimi, sanatçılar ve iş insanları seçildi. İkinci olarak da hedefte 15 ve 45 yaşları arasındaki erkekler hedefe koyuldu. Bu yetmedi. Ayrıca evlere ev halkını gözetlemek ve beyin yıkamak amacıyla 1 milyon kadar Çin Komünist Partisi görevlileri yerleştirildi. Yani bunlar evlerde benim gibi yiyeceksin, içeceksin, giyeceksin ve benim gibi düşüneceksin şeklinde zorlama yapıyorlar. Çok acıdır ki Çin'in nüfusu Uygurların nüfusunun yaklaşık olarak 130 katı civarındadır. Ve böyle bir oran söz konusu olduğunda bile Uygurlara bu derece ırkçı ve faşist bir şekilde davranış göstermek yani bütün insanlığı ürkütecek, korkutacak bir gelişme diye düşünüyorum.
Evet, bu gelişmeler bütün dünyada gittikçe daha gündemde kalan konular. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde Avustralya'da da ve bu konuda Çin'in Canberra Büyükelçiliği geçenlerde bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecileri rezidansa çağırdı Çin Büyükelçisi ve 2 saat süren bir toplantı yapıldı. İşte orada Çin'den canlı bağlantılar kurulup Uygurların ne kadar mutlu olduğu konusunda ve Avustralya basınında epey de eleştiri topladı. O toplantıyı izlediniz mi veya o toplantıda neler olduğu konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Tabii ki. Yalnız ona geçmeden çok kısa bir şey belirteyim izin verirseniz.
Buyurun.
Bu kamplara atılan anne babaların 500 bin kadar çocukları da hükümet tarafına alındı ve Çinli olarak yetiştiriliyor. Bir de kısırlaştırma politikaları uygulanıyor ve böylece nüfusun eritilmesi planlanıyor. Sorduğunuz soruya gelince, Canberra'daki toplantı sizin de bahsettiğiniz gibi insanları böyle oynayan, gülen, hayatından memnun insanlar gibi göstermeye çalıştılar. Doğu Türkistan'daki. Ancak bu Avustralya ve dünyayı tamamen aldatmaya yönelik bir senaryo idi ve medya ve kamuoyu da bunu bu şekilde tanıdı. Yani Çin'in aldatmacısına hiç kimse inanmadı. Ayrıca Uygurlar da bunu bu şekilde gördüler ve bu amaçla aynı gün ve izleyen günlerde basında çeşitli açıklamalar yaptılar.
Evet, görüşme talebinde bulunmuşlar galiba.
Evet, aynen öyle. Çin elçiliğiyle görüşme talebinde bunlar. Siz canınızın istediği insanları çağırdınız, getirdiniz, görüştünüz. İstediğiniz şekilde propaganda pompalıyorsunuz ama bize de bir imkan verin. Biz de derdimizi anlatalım dediler ama bunun gerçekleşmesi imkan dışı bir şey. Avustralya'daki Uygurlar da tabii ki mevcut bu Çin'in Uygurlara yaptığı politikadan çeşitli şekillerde etkileniyorlar. Mesela akrabaları aracılığıyla tehdit ediliyorlar. Yani buradaki bir Uygur can istediği gibi gidip bir toplantıya, bir görüşmeye ya da bir yerden gelmiş bu siyasi faaliyetlere katılmış olan bir kişinin toplantısında ya da yanında bulunmak böyle bir şeyler mümkün değil. Genelde büyük bir çoğunluğu korku ve endişe içerisinde. Yani ortaya çıkıp konuşup dertlerini, fikirlerini burada bile dile getiremiyorlar. Aynı zamanda mesela burada pasaportu olup da bitenler pasaport alamıyorlar. Bunlara diyorlar ki sana bir tek yön, yani tek gidişli bir belge vereceğiz, seyahat belgesi vereceğiz. İlk pasaportunu oradan al. Bu ne demektir? Orada seni direkt olarak toplama kamplarına girmek bekliyor.
Avustralya hükümetinin Uygur politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Avustralyalı Uygurlar nasıl değerlendiriyor ve hükümetten beklentileri neler?
Avustralyalı Uygurlar, Avustralya hükümetinin bu konudaki bakış açısından ve siyasetinden genel olarak memnunlar. Çünkü hükümet makamları Uygurlara kapılarını açıyor ve konuyu dile getirebiliyorlar. Bunun en önemli, en çarpıcı örneği 22 Mart günü bu Çin'in soykırım hakkında verilen bir önergede 14 kadar milletvekili konuşma yaptı. Bunların başında bu liberal Kevin Andrews tarafından verilen bir önergeydi. Ve 14 kadar milletvekili hepsi aynı yönde güçlü bir şekilde bu durumu dile getirdiler ve Çin'in soykırım politikasını eleştirdiler. Hükümetin beklentilerine gelince genel olarak Avustralya'daki Uygurların ve genel olarak Uygurların Çin'in Uygur politikasının soykırım olarak tanınmasını arz ediyorlar. Batı ile işbirliği yaparak kampların kapatılması için baskının artırılmasını ve insanların salıverilmesini, kendi dil, kültür değerleriyle yaşamalarına izin verilmesini istiyorlar. Ayrıca Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Doğu Türkistan'a sınırlama olmaksızın gidip orada bir gözlem yapmasına imkan verilmesi için çalışma yapmasını istiyorlar. Bir de zorla çalıştırma ve zorla organ nakli gibi uygulamaların durdurulması için baskı yapılmasını istiyorlar. En son olarak da başka ülkelerde kaçak ve ikametsiz olan Uygurlara bir imkan tanınmasını arz ediyorlar.
Türkiye'de de epey Uygurlu var değil mi? Oradaki nüfus konusunda bir fikriniz var mı?
Orada çok çeşitli tahminler var, fakat yani eskiden gelenlerin hepsini hesaplayınca belki 100 bin aşkın, 120 bin civarında vardır. Fakat şu anda belki 25 bin kadar ikameti olmayan, son zamanlarda, son birkaç içerisinde gelmiş insanlar var.
Peki Türk hükümetinin Uygur politikası konusunda ne düşünüyor Uygurlar? Şimdi orada şöyle bir konu da var. Avustralya ile Çin'in arası zaten kötü. Ama Türkiye ile Çin'in arası öyle değil. İşte Çin aşısı geliyor, çeşitli konularda Türkiye işbirliği yapıyor Çin'le. Bu durum Türkiye'nin Uygur politikasını etkiliyor mu?
Şimdi şöyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin Uygurlar konusundaki faaliyetleri önceleri iyiydi. Fakat son zamanlarda biraz daha çok sessiz bir politika izleniyor. Dolayısıyla Uygurlar da hükümetin Uygurlar konusunda yeterince adım atmadığını düşünüyorlar genel olarak. Memnun olanları da var. Bir akraba topluluk olarak yeterince sahip çıkılmadığını düşünülüyor. Hükümet ise konuyu Çin ile görüşmelerin her zaman gündemi getirdiğini belirtiyor.
Özellikle İYİ Parti'nin eleştirilerini ben hatırlıyorum. Bir iktidar partisi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni de biraz etkileyen bir durum Uygur politikası değil mi Türkiye'de?
Tabii ki, çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle Uygur davasına daha yüksek sesle sahip çıkması ümit ediliyor, bekleniyor. Ancak hükümetin bir kanadı olduğu için artık hükümetin ortak politikası olarak belli bir siyaset izleniyor. Diğer taraftan muhalefet olan İYİ Parti'nin de bu konuyu açık seçik ve güçlü bir şekilde gündeme getirdiğini görüyoruz. Uygurların Türkiye'den beklentiler açısında şunu söyleyebilirim. Önemli bir konu var çünkü. Çin ile ilişkilerde Uygurlara yapılan ağır insan hakları ihlallerini gündeme getirerek bu zulmün son verilmesi için ciddi çalışma yapmasını bekliyorlar. Oraya bir heyet gönderilip durumun yerinde incelenmesini arz ediyorlar. Türkiye'de olup da kısa dönem ikameti olan ya da ikameti olmayanlara çalışma, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanınmasını istiyorlar. Ve bir de uzun dönem ve ikamet ve vatandaşlık işlemlerinin kolaylaştırılmasını istiyorlar. Ve en önemli şeylerden birisi de sınır dışı edilmeme güvencesini verilmesini istiyorlar. Bu konuda şunu belirtmek istiyorum kısaca. 26 Aralık 2020 tarihinde Türkiye ile Çin arasında suçluların iadesi konusunda bir anlaşma yapılmıştı. Bundan 2 ay kadar önce Çin bu anlaşmayı meclisinde onayladı. Şimdi Türkiye'ye bu anlaşmayı onaylaması için baskı yapıyor. Tabii bunun sonucunda Türkiye'den Çin'in iadesini isteyecek Uygurların. Böyle bir durumda elbette Uygurlar bunun hiç arz etmiyorlar. Endişe içerisindeler. Çünkü böyle bir şeyin yapılması Türkiye'yi hem Türkiye'deki halk açısından, hem Uygurlar hem de insan haklarını önemseyen ülkeler açısından zor durumda bırakacaktır. Ve son olarak sorduğunuz SBS Radyosu'na Uygurlara yapılan bu zulmün duyurulmasına katkı sağladığı için size ve SBS Radyosu'na teşekkür ediyorum.
Mehmet Bey, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Sağ olasınız İsmail Bey.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.